Ayrım 16. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 242. Annika Giannini çarşamba akşamı Göteborg'dan Stockholm'e giden hızlı trene binerken yorgun ve huzursuzdu. Geçen ayı neredeyse trende geçirmiş, ailesiyle zar zor görüşebilmişti. Restoran vagonundan kahve alarak yerine döndü. Not defterini açıp Lisbeth Salander'le son yaptıkları konuşmayı gözden geçirdi. Yorgunluğunun ve huzursuzluğunun bir nedeni de bu konuşmaydı. Bir şeyler saklıyor diye düşündü Annika Giannini. Bu küçük aptal bana gerçeği anlatmıyor. Mike de bazı şeyleri saklıyor. Tanrı bilir neyin peşindeler. Kardeşi ve müvekkili birbirleriyle görüşemediklerine göre entrika konusunda aralarında neredeyse doğalarından gelen gizli bir anlaşma olmalıydı. Ne olduğunu bilemiyordu ama Mikael'in önemli bir şeyi sakladığından emindi. Bunun ahlaki bir sorun olmasından korkuyordu. Kardeşinin en zayıf tarafı buydu. Lisbeth Salander'in arkadaşıydı. Erika kardeşini iyi tanırdı. Birine arkadaşım demeye görsün. Ne kadar yanlış yaparlarsa yapsınlar, aptallık sınırlarını zorlayacak kadar sadık kalırdı. Aynı zamanda Mikael'in adını koymadığı sınırları aşılmadığı sürece her türlü aptallığı kabul edeceğini de biliyordu. Mikael için sınırın nerede başlayıp nerede bittiği insandan insana değişirdi. Daha önce ahlaki bulmadığı davranışları nedeniyle yakın arkadaşlarıyla ilişkilerini koparmıştı. Bu gibi durumlarda çok katı davranır, bütün ilişkisini keser, hiçbir tartışmaya girmez ve bir daha asla yüzlerine bakmazdı. Telefon açıp özür dilemeleri, diz çöküp yalvarmaları hiçbir şeyi değiştirmezdi. Mikael'in kafasının nasıl çalıştığını aşağı yukarı anlayabiliyordu. Ama Lisbeth Salander'in kafasından neler geçirdiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Bazen o kızın aklında hiçbir şey olmadığını düşünüyordu. Mikael'in anlattıklarından Lisbeth Salander'in huysuz ve içine kapanık biri olduğunu anlamıştı. Lisbeth Salander'le buluşana kadar güvenini kazanabilmek için bir geçiş süreci yaşanması gerektiğini düşünüyordu. Ama bir aylık bir ilişkiden sonra bunun iki haftası Lisbeth Salander'in sağlık durumu nedeniyle boşa geçmiş kabul edilirse onunla kontak kurmanın imkansız olduğunu anlamıştı. Lisbeth'le konuşmak diyalog değil, monologtu. Lisbeth Salander'in zaman zaman derin bir depresyona girdiğini, içinde bulunduğu durumu ve geleceği düşünmediğini fark etmişti. Sanki Annika'nın onu hakkıyla savunabilmesi için gerçeği bilmek zorunda olduğunu anlayamıyor ya da buna boş veriyordu. Bu karanlıkta yol alması imkansızdı. Salander asık suratlı ve sessizdi. Konuşurken uzun aralar veriyor, söylediklerini itinayla formüle ediyordu. Bazen hiç cevap vermiyor, bazen de birdenbire Annika'nın birkaç gün önce sorduğu bir sorunun cevabını veriyordu. Polis sorgusunda taş gibi susarak önüne bakmıştı. Yalnızca istisnai bir durumda polislerle birkaç kelime konuşmuştu. Bu da cinayet masası komiseri Markus Erlander, Ronald Niedermann hakkında neler bildiğini sorduğundaydı. O zaman başını komisere çevirerek her soruya somut cevaplar vermişti. Erlander konu değiştirdiğinde Lisbeth bütün ilgisini kaybetmiş ve tekrar önüne bakmaya başlamıştı. Annika onun polislere bir şey söylememesine hazırlıklıydı. Resmi makamlarla prensip olarak konuşmadığını biliyordu. Bu da aslında iyi bir şeydi. Arada bir müvekkilini polisin sorduğu soruları cevaplamaya davet etse de suskunluğundan memnundu. Bunun basit bir nedeni vardı. Kesin bir sessizlik kolayca açığa çıkarılabilecek yalanlar ya da mahkemenin kullanabileceği çelişkilerin önüne geçerdi. Tamam, onun sessizliğine hazırlıklıydı ama böylesine katı bir sessizlik karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Yalnız kaldıklarında polisin sorularını cevaplamayı göstere göstere reddetmesinin nedenini sormuştu Lisbeth'e. Söylediklerimi çarpıtıp bana karşı kullanırlar. Ama kendini ifade etmezsen mahkum olacaksın. Canları ne istiyorsa onu yapsınlar. Bu pisliğin nedeni ben değilim. Eğer bütün bu olanlardan dolayı mahkum edeceklerse bu onların sorunu. Annika arada bir sözcükleri ağzından kerpetenle çekmek zorunda kalsa da Lisbeth Stallarholmen'de yaşananları neredeyse eksiksiz anlatmıştı. Yalnızca bir şeyi cevaplamamıştı. Magge Lundin'in ayağına saplanan kurşunu. Annika ısrarla sormuş, başının etini yemiş ama Lisbeth ona utangaç bir ifadeyle bakmakla ve çarpık bir gülümsemeyle yetinmişti. Bosseberga'da olanları da anlatmıştı. Ama babasının izini niçin sürdüğünü anlatmayı reddetmişti. Oraya savcının iddia ettiği gibi babasını öldürmeye mi, yoksa aklını başına almasını söylemeye mi gitmişti? Hukuki açıdan ikisi arasında çok büyük fark vardı. Söz eski vasisi avukat Nils Buyurman'a geldiğinde Lisbeth'in sessizliği daha da koyulaşıyordu. Bu konuda söylediği tek şey onu kendisinin vurmadığıydı. Zaten bu konuda ona karşı yöneltilmiş bir suçlama da yoktu. Annika bütün bu olaylar zincirinin başına Dr. Peter Teleborya'nın 1991'de üstlendiği role geldiğinde Lisbeth'in ağzını bıçak açmıyordu. Bu böyle gitmez diye düşündü Annika. Eğer Lisbeth bana güvenmezse mahkemeyi kaybederiz. Mikael'le konuşmalıyım. Lisbeth Salander yatağın kenarına oturmuş, pencereden dışarı, park alanının öteki tarafındaki binanın duvarına bakıyordu. Annika Giannini kapıyı öfkeyle çarpıp çıktığından beri neredeyse 2 saattir hiç hareket etmemişti. Baş ağrısı geri gelmişti ama daha zayıf, daha uzaktı. Bununla birlikte morali çok bozuktu. Annika Giannini'ye sinir olmuştu. Pratik açıdan avukatının geçmişinin ayrıntılarını niçin deşmeye çalıştığını anlayabiliyordu. Annika'nın bütün gerçekleri öğrenmeye çalışmasının mantıklı bir nedeni vardı. Ama Lisbeth duyguları ve davranışları üzerine konuşmaya en küçük bir istek duymuyordu. Onun özel hayatı onu ilgilendirirdi. Babasının hastalıklı, sadist bir katil olması da, kardeşinin bir seri katil olması da onun suçu değildi. Tanrı'ya şükür ki hiç kimse Niederman'ın Lisbeth'in kardeşi olduğunu bilmiyordu. Yoksa çok büyük ihtimalle er ya da geç yapacakları psikiyatrik değerlendirmelerine bunu da katacaklardı. Doug Swenson ile Mia Bergman'ı o öldürmemişti. Bir domuzu, bir tecavüzcüyü başına vasi atayan kendisi değildi. Bununla birlikte kendi hayatı alt üst olmuştu. Üstelik kendini savunduğu için açıklama yapmaya ve af dilemeye zorlanmıştı. Artık onu rahat bıraksınlar istiyordu. Bütün bunlar geçip gittikten sonra kendisiyle baş başa kalacak olan oydu. Kimsenin arkadaşlığını beklemiyordu. Annika Şıllık Giannini büyük ihtimalle onun safındaydı. Ama onunki Lisbeth'in avukatı olduğundan profesyonel bir arkadaşlıktı. Kalle Hergele Blomquist dışarıda bir yerlerdeydi. Annika kardeşi hakkında susuyor, Lisbeth de hiçbir şey sormuyordu. Doug Swenson cinayeti çözüldükten sonra istediği öyküyü tamamlayacak ve işi bitecekti. Bütün yaşananlardan sonra Dragan Armanski'nin kendisi hakkında ne düşündüğünü merak ediyordu. Acaba Holger Palmgren durumu nasıl değerlendiriyordu? Annika Giannini'ye göre ikisi de ringde onun köşesinde yer almışlardı. Ama bunların hepsi laftı. Onun özel sorunlarını çözmek ellerinden gelmezdi. Miriam Wu'nun ne hissettiğini de merak ediyordu. Peki o kendini nasıl hissediyordu? Hayatına karşı ilgisizdi. Güvenlik görevlisi kapıyı açıp Doktor Anders Jonasson'u içeri aldığında düşünceleri dağıldı.
İyi akşamlar Bayan Salander, bugün nasılsın?
İyi, dedi. Lisbeth'in hastalık çizelgesini inceleyen Doktor Jonasson ateşinin düştüğünü gördü. Lisbeth onun kendisini haftada birkaç kez ziyaret etmesine alışmıştı. Onunla konuşan, ona dokunan insanların arasında bir parça güven duyduğu tek kişi Jonasson'du. Ona bir kez olsun tuhaf bir şekilde baktığını görmemişti. Odasına geliyor, biraz konuşuyor ve muayene ediyordu. Ne Ronald Niederman'ı, ne Alexander Zalechenko'yu, ne deli olup olmadığını, ne de polislerin onu niçin kilit altında tuttuğunu soruyordu. İlgilendiği tek şey kaslarının nasıl çalıştığı, beynindeki yaranın iyileşip iyileşmediği ve kendisini nasıl hissettiğiydi. Bununla birlikte kelimenin tam anlamıyla beynini deşmişti. Beynini deşen birine saygı göstermesi gerektiğini düşünüyordu Lisbeth. Sağına soluna dokunmasına ve ateşinin seyrini analiz etmesine rağmen Anders Jonasson'un varlığından hoşlandığını fark ederek şaşırdı.
''Şimdi seni biraz muayene edebilir miyim?''
Her zamanki gibi göz bebeklerine baktı, nefesini dinledi, nabzını ölçtü, gırtlağını yokladı. ''Nasılım?'' diye sordu Lisbeth. ''İyileşiyorsun ama egzersizleri arttırman gerekiyor. Başındaki yara kabuğunu da kaşıma.'' Bir süre sustu.
''Kişisel bir şey sorabilir miyim?''
Lisbeth göz ucuyla doktora baktı. Lisbeth başını sallayıp onay verene kadar bekledi Jonasson.
''Şu ejderha dövmesi. Tamamını görmedim ama çok büyük bir dövmeye benziyor. Neredeyse bütün sırtını kaplamış. Bunu niçin yaptırdın?'' Tamamını görmedin mi?
Lisbeth birden gülümsedi. Yani şöyle bir gördüm, sen çıplakken daha çok kanamalarını durdurmak ve kurşunu çıkartmakla uğraşıyordum.
Niçin soruyorsun?
Yalnızca merak. Lisbeth Salander uzun bir süre düşündükten sonra gözlerinin içine baktı.
Anlatamayacağım, özel bir nedenle yaptırdım.
Anders Jonasson düşünceli bir şekilde başını salladı. Anladım, sorduğum için özür dilerim.
Görmek istiyor musun?
Jonasson şaşırmıştı. Evet, niçin olmasın?
Lisbeth sırtını dönüp geceliğinin eteğini başına çekti. Ejderha dövmesi sırtının sağ tarafını boydan boya kaplıyordu. Omzunun başından başlıyor, kuyruğu kalçasına kadar uzanıyordu. Usta işi bir dövme, tam bir sanat eseriydi.
Lisbeth başını Jonasson'a çevirdi.
Beğendin mi?
Çok güzel ama müthiş acı vermiş olmalı.
Evet diye onayladı Lisbeth. Çok acı verdi.
Odadan çıkarken Anders Jonasson kafası biraz karışmış bir haldeydi. Lisbeth'in sağlığının düzelmesinden memnundu ama bu tuhaf kızı bir türlü çözememişti. Ruhsal açıdan kendini iyi hissetmediğini anlamak için psikolog olmaya gerek yoktu. Doktora karşı nazik ama şüphe dolu bir dil kullanıyordu. Jonasson Lisbeth'in diğer hastane çalışanlarına karşı da nazik davrandığını görmüştü. Ama polislere karşı çok farklıydı. Onlar yanındayken ağzını bıçak açmıyordu. Kendini kalın bir kabuğun içine saklamıştı. Çevresiyle arasına kesin bir mesafe koyuyordu. Polisler onu bir odaya kapatmış, savcı cinayete teşebbüs ve ağır yaralamadan dava açmıştı. Jonasson böylesi küçücük bir kızın kocaman adamları alt etmek için nereden güç bulduğunu bir türlü anlayamıyordu. Ejderha dövmesini sormasının tek nedeni onunla konuşabileceği kişisel bir konu bulmaktı. Yoksa niçin böyle abartılı bir dövme yaptırdığıyla hiç ilgilenmiyordu. Ama bu dövmenin onun için özel bir anlamı olduğunu fark etmişti. Kısacası bir diyalog başlatabilmek için iyi bir konuydu. Lisbeth'i haftada birkaç kez ziyaret ediyordu. Aslına bakılırsa onun ziyaret listesinde Lisbeth yoktu. Lisbeth'in doktoru Helena Andrin'di. Anders Jonasson travma bölümünün şefiydi. Lisbeth Salander'in acile getirildiği o gece yaptığı şeylerden son derece memnundu. Kurşunu çıkarmaya karar vererek isabetli davranmıştı. Lisbeth'in bellek kaybına uğramamasına ve diğer bütün bedensel fonksiyonlarının yerinde olmasına seviniyordu. Eğer böyle giderse Lisbeth hastaneyi yalnızca başında bir delikle terk edecekti. Ama bu kızın ruhunda açılan yaraların nasıl iyileşeceğini bilemiyordu Jonasson. Odasına dönerken kapının pervazına yaslanmış koyu takımlı bir adamın kendisini beklediğini gördü. İnce saçlı, sakalı bakımlı bir adamdı.
Doktor Jonasson?
Evet. Merhaba, ismim Peter Teleborian. Uppsala'daki St. Stefan Psikiyatri Kliniği'nin başhekimiyim.
Evet, isminizi hatırlıyorum.
Güzel, vaktiniz varsa sizinle özel konuşmak istiyorum.
Anders Jonasson odasının kapısını açtı. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Hastalarınızdan biriyle ilgili, Lisbeth Salander. Onu ziyaret etmeme izin vermenizi istiyorum.
Bunun için savcıdan izin almanız gerekiyor. Tutuklu ve ziyaret yasağı var. Ayrıca bu tür ziyaretlerin avukatına da bildirilmesi gerekiyor.
Bunları biliyorum. Bu tür bürokratik prosedürleri atlayabileceğinizi düşündüm. Ben de bir doktorum. Tıbbi nedenlerle onu görmeme müsaade edebilirsiniz.
Evet, bu bir neden olabilir. Ama nasıl bir tıbbi nedeniniz var anlamadım.
Lisbeth Salander St. Stefan'a yatırıldığında birkaç yıl onunla ben ilgilendim. 18 yaşına basana ve mahkeme bir vasinin gözetimi altında toplumun içine salana kadar sağlık durumunu takip ettim. Mahkemenin kararına karşı çıktığımı söylemeliyim. O günden sonra rüzgarın önünde savrulup bugünlere geldi.
Anlıyorum dedi Anders Jonasson.
Hala ona karşı kendimi sorumlu hissettiğimden son 10 yılda durumunun ne kadar kötüleştiğini değerlendirmek istiyorum.
Kötüleşme?
Yani çok iyi bir tedavi gördüğü çocukluk dönemiyle karşılaştırıldığında demek istiyorum. Her neyse, şimdi şu küçük ziyaret problemini çözmek için doktora uygun bir yol bulabileceğimizi düşünüyorum.
Unutmadan, tam olarak anlayamadığım bir konuda beni belki aydınlatabilirsiniz. Tabii biz doktorlar arasında kalacak.
Lisbeth hastaneye getirildikten sonra hakkında tıbbi bir araştırma yaptım. Bir meslektaşım Lisbeth Salander'ın hakkında tutulmuş bir rapor buldu. Doktor Jesper H. Löderman imzalamış.
Tanıyorum, Jesper'in doktor hocasıydım.
Bu raporun çok zayıf olduğunu gördüm.
Öyle mi?
Bu raporda bir teşhisten daha çok susan bir hasta hakkında akademik bir gözlem yapılmış gibi.
Peter Telebor yan bir kahkaha attı. Lisbeth'le kontak kurmak o kadar kolay değil. Bu rapor hazırlanırken Löderman'la konuşmayı kesin bir şekilde reddetti. Bu da Löderman'ın kendisini böyle zayıf ifade etmesine neden oldu. Yani yanlış bir şey yapmadı.
Ama Lisbeth'in bir kuruma kapatılmasını önerebilmiş.
Bunu Lisbeth'in daha önceki öyküsü üzerine temellendirdi. Hastalığına dair uzun yıllar yaptığımız gözlemlere dayanan bir fikrimiz var.
Anlayamadığım bir şey daha var. Lisbeth buraya getirildikten sonra Saint Stefan'dan dosyasını istedik ama henüz gönderilmedi.
Üzgünüm ama mahkeme kararıyla o dosyanın üzerine gizlilik damgası vuruldu.
Anlıyorum ama dosyasını alamazsak ona iyi bir bakımı nasıl verebiliriz? Tıbbi olarak ondan biz sorumluyuz.
Ben onunla 12 yaşından beri ilgileniyorum. Sanırım İsveç'te onun hastalığının seyrini benden daha iyi bilen başka bir doktor yok.
Hangi hastalık seyri?
Lisbeth Salander'in ciddi psikolojik sorunları var. Sizin de bildiğiniz gibi psikiyatri kesin bir bilim dalı değil. Dolayısıyla kesin bir teşhisle bulunamam. Ama paranoid şizofren hezeyanlarının olduğu da ortada. Bazen manik depresif davranışlar gösteriyor ve empatiden yoksun.
Anders Johansson Teleborian'a dikkatle baktıktan sonra ellerini iki yana açtı. Sizin teşhisiniz konusunda bir şey diyemem Doktor Teleborian. Ama daha sade bir teşhisle bulunmayı hiç denediniz mi?
Nasıl yani?
Asperger sendromu gibi. Tabii ki onun hakkında psikiyatrik bir değerlendirme yapmadım ama sorunlarının içine kapanıklığından kaynaklandığını kestirebiliyorum. Toplumsal kurallarla arasının bozuk olmasını bu açıklar sanırım.
Üzgünüm ama Asperger hastaları babalarını yakmazlar. İnanın daha önce böylesi bir sosyopatla hiç karşılaşmadım.
Bence paranoid bir sosyopat değil, yalnızca içine kapanık biri.
Manipülasyon konusunda inanılmaz bir yeteneği var dedi Peter Teleborian. Görmek istediğiniz neyse onu gösterir.
Anders Johansson belli belirsiz kaşlarını kaldırdı. Peter Teleborian Lisbeth Salander hakkında kendi izlenimlerinin tam tersini söylüyordu. Şimdiye kadar Lisbeth'in manipülatif bir davranışını görmemişti. Aksine çevresiyle arasına mesafe koyuyordu. Hiçbir duygusal tepkisi de yoktu. Teleborian'ın çizdiği resimle Jonasson'un kafasındaki Lisbeth arasında dağlar kadar fark vardı.
Siz onu aldığı yaralar nedeniyle pasif olmak zorunda kaldığı kısa bir zaman içinde gördünüz. Ben şiddet dolu patlamalarını ve hiçbir mantıkla açıklanamayacak nefretini gördüm. Ona yardım edebilmek için yıllarımı verdim. Bugün de bu nedenle buradayım. Saul Grenska ile St. Stefan Hastaneleri arasında işbirliği öneriyorum.
Ne tür bir işbirliği bu?
Siz burada onun fiziksel problemleriyle uğraşıyorsunuz. Düşünülebilecek en iyi tedaviyi verdiğinizden eminim. Ben onun psikolojik durumuyla ilgileniyorum ve fazla vakit geçirmeden duruma el koymak istiyorum. Yapabileceğim her türlü yardımı yapmaya hazırım.
Anlıyorum.
Durumu hakkında bir fikir edinebilmek için ziyaret edebilmem gerekiyor.
Maalesef size yardımcı olamayacağım.
Efendim?
Dediğim gibi o tutuklu. Eğer psikiyatrik bir tedaviye başlamak istiyorsanız önce savcı Yervas'tan izin almalı, sonra da avukat Giannini'nin onayına başvurmalısınız. Eğer hukuksal bir soruşturmayla ilgili bir şeyse o zaman da mahkeme kararı gerekiyor.
İşte ben de bütün bu bürokratik işlemlerden kaçınmak istiyorum ya.
İsteyebilirsiniz ama ondan ben sorumluyum. Eğer kısa bir zaman sonra mahkemeye çıkarılacaksa aldığımız bütün önlemleri beyan etmek durumundayız. Yani bütün bürokratik aşamalardan geçmek zorundayız.
Sizi anlıyorum. O zaman hukuki bir araştırma için Stockholm Başsavcısı Richard Ekström'den izin aldığımızı size bildirebilirim. Mahkeme sırasında bu açıklanacak.
İyi, o zaman bir ziyaret izni de kopartabilirsiniz.
Ama biz burada bürokratik işlerle uğraşırken onun durumu sürekli kötüleşiyor. Ben yalnızca sağlık durumuyla ilgileniyorum.
Ben de dedi Anders Johansson. Aramızda kalsın ama psikolojik sorunları olduğuna dair en küçük bir işaret almadım. Kötü bir muameleye maruz kalmış ve baskı altında ama şizofren ya da paranoid olduğuna kesinlikle inanmıyorum.
Johansson'u ikna edebilmek için bir süre daha dil döken Peter Teleborian bunun çaresiz bir çaba olduğunu anlayarak ayağa kalktı ve hoşça kal demeden çıkıp gitti.
Johansson uzun bir süre onun biraz önce oturduğu sandalyeye baktı.
Bir doktorun tavsiye almak ya da kendi görüşlerini bildirmek için başka bir doktorla ilişkiye geçmesinde olağanüstü bir şey yoktu. Ama bu değişik zamanlarda aynı hastanın tedavisini üstlenmiş iki doktor arasında olabilirdi. Şimdiye kadar bir psikiyatristin uçan daire gibi ortaya çıkıp çok uzun yıllardır görmediği bir hastayı bütün bürokratik işlemleri aşarak tedavi etmek istediğine ilk defa şahit oluyordu. Saatine baktı, akşamın 7'siydi. Salgrensk Hastanesi'nin hastalara yardım için başvurduğu psikolog Martina Kalgren'i aradı.
Merhaba, sanırım işler iyisin, rahatsız etmiyorum ya.
Önemli değil, evdeyim, özel bir şey de yapmıyorum.
Bir sorunum var, sen Lisbeth Salander'le konuştun, izlenimlerini anlatır mısın?
Onu 3 defa ziyaret ederek konuşmaya çalıştım. Nazik ama kararlı bir şekilde reddetti.
Senin fikrin ne?
Nasıl yani?
Martina, senin psikiyatr olmadığını biliyorum ama zeki bir insansın. Onun hakkındaki izlenimin ne?
Martina Kalgren bir süre tereddüt etti.
Nasıl cevaplayacağımı bilemiyorum. Hastaneye getirildiği ilk günlerde onu 2 defa ziyaret ettim. Ama durumu o kadar kötüydü ki doğru düzgün bir ilişki kuramadım. Daha sonra Helena Andre'nin isteğiyle yaklaşık 1 hafta önce bir kez daha ziyaret ettim.
Helena bunu senden niçin istedi?
Lisbeth Salander iyileşme yolunda ama genellikle hiçbir şey yapmadan tavana bakıp duruyor. Andrew'in bir bakmamı istedi. Kendimi tanıttım, birkaç dakika konuştum. Nasıl olduğunu, konuşmak için birine ihtiyaç duyup duymadığını sordum. İhtiyaç duymadığını söyledi. Herhangi bir şekilde yardım edebilir miyim diye sorduğumda da içeri bir paket sigara sokup sokamayacağımı bilmek istedi.
Öfkeli ya da düşmanca bir tutumu var mıydı?
Martina bir süre düşündü. Hayır, böyle bir şey diyemem. Sakin ama çok mesafeliydi. Sigara isteğini şaka olarak yorumladım. Okuyacak bir şey, kitap filan isteyip istemediğini sordum. Önce istemedi. Ama daha sonra genetik ve beyin araştırmaları üzerine bilimsel makaleler olup olmadığını sordu.
Ne üzerine? Ne üzerine?
Genetik.
Genetik mi?
Evet, kütüphanede bu konuda yazılmış popüler kitapların olduğunu söyledim. Bunlarla ilgilenmedi. Daha önce bu konu üzerine biraz okumuş, şimdiye kadar adını duymadığım birkaç kitaptan bahsetti. Yani bu alanda yapılmış ciddi araştırmalara ilgi duyuyor.
Vay be, dedi Anders Jonasson şaşkın bir ses tonuyla. Hastaların kullandığı kütüphanede bu tür kitapların olmadığını ama bakacağımı söyledim. Baktın mı?
Nature ve New England Journal of Medicine dergilerinden birkaç örnek aldım. Zahmetlerim için teşekkür etti.
Ama bunlar çok ciddi makale ve araştırmaların yayınlandığı ağır dergiler.
Büyük bir ilgiyle okuyor.
Anders Jonasson'un dili tutulmuştu.
Sence onun psikolojik durumu nasıl?
İçine kapanık. Benimle özel hiçbir şey konuşmadı.
Sence psikolojik açıdan hasta mı? Manik, depresif ya da paranoyak mı?
Hiç ilgisi yok. Öyle olsa hemen bildirirdim. Yalnızca kendine özgü biri. Çok büyük sorunları var. Bir de baskı altında.
Ama sakin, ne yaptığını biliyor ve kendi durumunun üstesinden gelecek gibi.
Sağ ol. Bunları niçin sordun? Bir şey mi oldu?
Hayır, hiçbir şey olmadı. Yalnızca bu kızı çözemiyorum.
16. ayrımın sonu. Sayfa 256.